Ayrım 20, sayfa 270. Bölüğümüze yeni bir vazife. Türkiye'yi hareket gününü iple çekiyoruz. Programa göre daha en aşağı 15 gün var. Fırkadan acele kaydıyla şu emir geliyor. Bölüğünüz derhal Stiri'ye gidecek ve Avusturya hükümetinden Türkiye namına alınacak hayvanatı teslim ve sevke memur olacaktır. Bu hususta oluşturulacak komisyonun kimlerden meydana geleceği ayrıca bildirilecektir. Bir konakçı zabiti bugünden harekete geçirilerek bölüğünüz ve komisyon için yer sağlanacak, iaşe temin olunacaktır. Stiri Merkezi Kumandanlığı hareketinizden haberdardır. Emirden sonra bölük kumandanı beni çağırdı. Gel bakalım Hazret, pılıyı pırtıyı topla. Bugünden tezi yok, Stiri'ye hareket et. Benim de canıma minnet. Şurada şu köylü kızlarıyla haşır neşir olacağıma, Stiri'ye gider mis gibi eğlenirim. Ben emri kendi emrimdekilere bildirdim. Haydi Mehmet, hazır ol. Geriye kasabalara gideceğiz. Boşnak Ahmet de beraber gelsin. Yoksa seni kaybettiğimizin resmidir. Akşam bizimkiler ve Polakçıklara son bir veda. İçimde bayağı bir hüzün, şehitliğin yanından geçerken birkaç damla gözyaşı. Trenin hareketine daha yarım saat var. Bir daha görme ihtimalim olmayan dağlara, tepelere, ormanlara bakıyorum. Arkamızda bıraktığımız bir senelik hatıralar gözlerimin önünde canlanıyor. Tatlı acı bir hayli macera, burada terk edilmiş çok kıymetli vücutlar gözümün önünden birer birer geçiyor. Şu hükmü veriyorum. Şurada tatlı demler de geçirdik fakat acı olanları daha fazla. Tren hareket etti. Kompartımanın bir köşesine büzülmüş akşamın karanlığı çökmeye başlayan tren güzergahını seyrediyorum. Bir sene önce bizi buralara çekip getiren koca bacalı lokomotif bu defa da vatana doğru çekip götürüyor. Fakat içimizden ne kadar kahraman Mehmetçik, ne kadar cesur mülazımcık, ne kadar metin kumandancık eksilmişti. Daha üçüncü istasyonda yani Rohatin'deyiz. Fazla elektrik ışığı gören emir neferi Mehmet koşa koşa geldi. Efendim, gideceğimiz kasabaya vardık mı? Varmadık be Mehmet. Ne akılsız şeysin. Ben sana demedim mi Stiri'de ineceğiz. İşitmiyor musun? Bu sırada kondüktör Rohatin diye bağırdı. Ocağa batsın bu gavurun kasabalarının adları doğru düz şeyler değil ki akılda kalsın. Şunu bellemeyecek ne var Mehmet? Söyle bakayım. Stiri. Mehmet gülüyor. Ülent, budala budala güleceğine söylesene. Mehmet gülüyor ve ben kızıyorum. Söyle bakayım, Stiri. Efendim, o senin dadığın kötü söz de ondan dimeyon.
Nasıl kötü söz?
Hani bizde esteri diye katıra dirler de ondan.
Bak ettiği halta, esteri değil, Stiri.
Efendim, ben de yemeyon işte, şuracıkta oturayım da, geldiğimize sen bir o sesleniver.
Mehmet yanımdaki vagona oturuyor. Ben de bu fırsattan faydalanıp ona çaktırmayarak öteki vagona gidip geliyorum. Ve yan gözle Mehmet'i gözlüyorum. O yanındakiler de muhabbete dalmış. Eliyle koluyla bir şeyler işaret ediyor ve yanındakilerle anlaşıyor. Gece yarısından biraz sonra Stiri'ye geldik. Kasabada hem zabitan ve hem de efrat yurdu olduğunu istasyondaki inzibattan öğrendim. Bir arabaya atladık ve önce Mehmet'i yerleştirmek üzere Avusturya efrat yurduna gittik. Bir hayli patırdı ve gürültüden sonra kapıyı açtırabildik ve Mehmet'i içeri koyduktan sonra zabitan yurduna döndüm. Güzel döşenmiş ve temiz bir bina, herhalde o vakitler bizde bulunan tam takır zabitan misafirhanelerine benzemiyor. Gece uykusuz geçtiğinden ertesi sabah ancak öğleye doğru uyanabildim ve doğru Mehmet'in bulunduğu yere gittim. Mehmet telaşla yaşlı Avusturya neferiyle konuşuyor.
''Oyster Reich'ın garsonu, ne deysen bana?'' parmaklarıyla işaret ederek ''Ayın dekke'' yani bir battaniye ''Veryon, meramını zabaha çah çivi kestirmek midir? Bah kendi hemşehrilerinize çıvay dekke yani iki battaniye veriyorsunuz.'' Ötekisi başını sallıyor ve anlamadım diyor.
Domuz gibi anlıyorsun emme işine gelmedi mi Nit Ferşlandın?
Ben araya giriyorum ve Mehmet'in derdini anlatarak Avusturyalı'dan ertesi gün için iki battaniye vereceği vaadini alıyorum. Yemek meselesi de pek kolaymış. Avusturya menzili misafirhanedekilerin adedine göre her gün yemek gönderirmiş. Vazifemi yerine getirmek için merkez kumandanlığının yolunu tuttum. Acaba bana zorluk çıkarırlar mı diye içimde bir korku. Öyle ya, bu takdirle derdimi kime anlatabilirim? Merkez kumandanı kibar, mütebessim çehreli bir binbaşı. Daha beni görür görmez, ''Ha, Türk bölüğüne yer temin etmek için geldiniz değil mi?
Her şey hazırdır azizim. Telefonla bir an önce hareket etmelerini bildir.
Buradan telefonla görüşmek mümkün müdür?
Elbette. Nazik binbaşı beni o güçlükten de kurtarıyor. Alo, Vermittlung bitte Ruatin. Bitte Polski. Bitte 20. Türk Fırkası. 4. bitte de bana düştü. Kimsin sen?
Fırkanın telefoncusu.
Filanca bölüğü bulabilecek miyiz?
Bilmem ki efendim, telefonda adam varsa buluruz.
Aman öyleyse sen yaz, her şey hazırdır, hareketinizi bekliyoruz.
Sonra Avusturya Merkez Kumandanı'nın benim için seçtiği memurlarıyla bize tahsis edilen konakları gezmeye başlıyoruz. Burada da yine kolaylık vardır. Misafir kalacağınız evlere birer yazılı emir vermişler, herkes haberdar. Öyle itiraz eden, olmaz diyen yok, kaçan göçen de arama. Neticede evin bir veya iki odası boşaltıldı mı varsın kim gelirse gelsin. Menzil olduğu için efrat ve hayvanatın iaşesi gayet hazır, bir zabitan gazinosu bulunduğu için yemek derdi düşünmeye mahal yok. İlk günkü gezme neticesinde de kendimize yatakları en temiz, mezhepleri en geniş bir ev ayırdım ve pılı pırtıyı oraya attım. Mehmet Çvaydekke'yi, yani iki battaniyeye kavuştuğu için Avusturya Efrat yurdunu terk etmek niyetinde değil. Hemşehrilerini orada beklemek istiyor ve bu zamana kadar da Hansçıklarla ahbaplık doğuyor. Bizim bölük ve hayvan satın alma komisyonu geldi, konaklara yerleştik ve bugünden itibaren Avusturya Zabitan Gazinosu'nda bizim için özel bir masa ayrıldı. Şimdiye kadar yalnız Alman, Avusturya ve Macar bayrakçıklarıyla süslü olan masalara şimdi birer de Türk bayrağı eklendi. Gazinoda yemek yiyenlerin en kıdemlisi olan menzil müfettişi ihtiyar bir miralay, akşam yemeğinde bize hoş geldiniz dedi ve şerefimize içti. Biz de karşılık verdik. Avusturyalılar ve özellikle Macarlar bize hep nezaket gösteriyorlar. Burada hoş vakit geçireceğiz gibi görünüyor.
Mehmetçikler şıklık bilmezler mi?
Nasıl bilmezler? Hem de antikasını bilirler. Yalnız onları mecbur tutacak nedenler olsun. Styria geldiğimizin daha birinci günü şöyle evleri bir dolaşayım dedim. Mehmetçikleri kendilerine çeki düzen vermek için bir telaştır almış. Eli ustura tutanlar arkadaşlarının suratını kazımaya başlamış. Diğer taraftan boş duranlar papuçlarını boyuyor, saçlarını tarıyorlar, bıyıklarını buruyorlar.
Hayrola çocuklar, nedir bu gayret, bu faaliyet?
Bir kısmı manalı manalı gülüyor, onbaşıları cevap veriyor.
Efendim, hani şehre geldik de temizlik yapıyorlar.
Peki köyde veya cephede olunca temizlik icap etmiyor mu?
Ediyor, ama şehir ne kadar olsa başka.
Yani fazla olarak kadınlar mı var?
Hayır efendim, arvatlarla bizim ne işimiz var?
Ülen Hüseyin, sen şu işin doğrusunu söyle, bak onbaşı mırın kırın ediyor.
Efendim, bu işin doğrusunu ararsan hani konu komşuda bu kadar kadın kız var, bir yol dışarı çıkalım dedik, şöyle kendimizi derleyip toplayalım da onlar bir baktı mı biz de gözümüzü dört açıp dört bakalım.
Aferin Hüseyin, şöyle doğrusunu söyle ama sakın sağa sola sarkıntılık edeyim deme, vallahi çarpık bacaklarını budarım.
Sen ne diyorsun efendim? Şuranın arvatları bize sarkıntılık edip başımıza iş açmasınlar, billahi kuzu gibi uslu dururuz.
Gelirken yolda zabit arkadaşlara da rast geldim. Onlar da iki dirhem bir çekirdek sokakları dönüp dolaşıyorlar.
Hayrola hazretler, böyle erken erken?
Azizim, sabahleyin insanın kısmeti açık olurmuş. Biz de evden çıktıktan bu yana kısmetimizin açık olduğunu gördük. Pastacıya gittik, kasadaki şık matmazel yüzümüze güldü. Gazinoya geldik, gazinocunun nefis kız kardeşi aramıza oturdu. Sokağa çıktık, karşımıza gelenden iltifat topladık. Neticede öyle görünüyor ki burada güzel vakitler geçireceğiz. Hakikaten Styri küçüklüğüne rağmen şirin bir kasaba. Hele insanları sevimli ve bize karşı davranışları çok nazik. Gezerek istasyona giden ağaçlıklı bulvara çıktık. Öğle yemeği zamanı yaklaştığı için yavaş yavaş Avusturya Zabitan Gazinosu'na gidiyoruz.
Avusturya Zabitan Gazinosu. Styria'da zabitanın çoğu zamanı burada geçtiği için gazino bizce hayli önemli olmuştu. Bu sebeple okuyucularıma burayı da kısaca anlatmadan geçemeyeceğim. Güzel bir binanın üst katını işgal eden gazino büyük salonla birkaç odadan ibarettir. Salon içinde her birinde 24 ve yalnız bize ait olan da 12 zabit oturan 10 kadar masa vardır. Akşam ve öğle zamanları burada çeşitli rütbede birkaç yüz zabit toplanır, yemeğini yer, şarap veya birasını içer, eğlenir, içerki odalarda kitap ve gazeteleri okur ve her türlü ihtiyacını temin eder. Gazinonun kendisine göre kesinlikle uyulan bazı kuralları vardır ki buna uymamak terbiye eksikliğine atfedildiği için hiç kimse tarafından karşı çıkılmaz. Mesela yemek tüm masalara birden gider. Fakat gazinodaki en kıdemli zabit, o sırada Avusturya menzil müfettişiydi, yemeğe başlamadan hiç kimse el sürmez. Yemek bitip kıdemli zabit önündeki zile basmadan veya sigarasını yakmadan hiçbir kimse sigara içemez veya mazereti olmadan sofrayı terk edemez. Yemeğe geç kalmanın para cezası vardır ve derhal o ceza kutuya attırılır. Nihayet gazinoya mutlaka güzel giyinmiş ve tıraş olmuş bir vaziyette gelinir. Biz de bu şartların hepsine uyuyor, Avusturyalılara karşı mahcup olmamak için elimizden gelen gayreti sarf ediyorduk. Yalnız, evet, yalnız ekmeksizliğe dayanamıyorduk. Ekmek faslı. Eğer dünya milletlerini de yedikleri şeylere göre sınıflara ayırmak adet olsa, Almanlara patates yiyiciler, İtalyanlara makarna yiyiciler denseydi, mutlaka biz Türklere de ekmek yiyiciler denirdi. Bu muhakkak böyledir. Bir yere gidildiği vakit Mehmetçikler önce yemekten değil de ekmeğin azlığından şikayet ederler. Hele Stirvi'deki Zabitan gazinosunda edindiğim tecrübe Newton'un yer çekimi kanunundan daha kesindir. Avusturya zabitlerinin masalarında 24'er kişi oturduğunu, bizim masalarda ise 12'şer kişi, yani ötekilerin yarısı kadar oturduğumuzu yukarıda söylemiştim. Gazinoda 24 kişilik bir masaya bir tabak ekmek koyuyorlar ve dağıtınca bir kişiye bir dilim ekmek düşüyor. Avusturyalılar bizim ekmeğe olan düşkünlüğümüzü biliyor olacaklar ki, daha ilk günden bizim 12 kişilik masaya 2 tabak, yani kendi zabitleri için 48 kişiye konulan kadar ekmek koydular. Avusturyalılar genellikle masaya oturduğumu bir dilim ekmeği önüne alır ve çoğunlukla yemek gelmeden yerler. Sonra bol et yemeğinin yanına istediği kadar da patates alır, salça döker ve tıka basa karnını doyurur. Bize gelen etlerle patatesin bir kısmı fazla kalır ve fakat ekmek yetişmez. Masanın ortasında asılı elektrik düğmesine dokuduruz. Diğer masalarda bununla yalnız şarap ve şampanya istemek üzere garson çağrılması adet olmuştur. Fakat biz mübareğe dokunduk mu garson uzaktan görünür ve daha biz söylemeden o sorar. Brot? Ya brot. Eğer arkadaşlar o gün fazla acıkmış ise bu brot faslı bir iki defa tekrar eder. Kimse yemeklere o kadar rağbet göstermez. Fakat ekmek tabağı dolar dolar boşalır. Mehmetler'de ilerleme var. Stiri'ye geleli ancak 4 gün oluyordu. Bize hayvan teslim edecek olan komisyonla temasa geçerek müzakerede bulunuyor, teslim ve sevkiyatın nasıl yapılacağını kararlaştırıyoruz. Komisyondaki tercümanlık vazifesi de bana düştüğü için zaman bulup da şehirde gezemiyorum. Öteki arkadaşlar benden sonra gelmelerine rağmen maşallah kasabanın kurdu oldular. Yalnız onların içinde de Fransızcadan başka bir lisan bilen bulunmadığı ve Fransızca ise bu muhitte hiç geçmediği için kendi anlattıklarına göre hiçbir şey beceremiyorlar. 4. gün öğleden sonra ve yine kasabanın dışındaki Avusturya kollarını ziyaret edip dönerken şöyle bir gezeyim dedim ve tam çarşının ortasında Salihlili Mustafa'ya rast geldim. Beni görür görmez şaşaladı. Başını çevirmek, görmezden gelmek istedi. Fakat gözünün içine baktığımı hissedince bir selam çakıştırdı ve geçiverdi. Ah, neler de görüyorum. Yanında hanım hanımcık bir de kadın var. Gözlerime inanmadım. Arkalarından uzun boylu baktım. Evet, hiç şüphe yok, beraber yürüyor. Fakat ne dersiniz, kızcağız güzel de. Yalnız şunu da söyleyeyim ki Mustafa da Allah için güzel, tam manasıyla yakışıklı bir erkek. Polak dilberinin gönlünü kaptırması garip görünmez. Yalnız Mehmetçikler daha o zamana kadar böyle açılıp saçılmamışlardı. Benim garibime giden de asıl oydu. Fakat bize garip görünmekle beraber bir şey söylemeye de hakkımız yoktu. Kendimiz için uygun bulduğumuz şey zavallı Mustafa'cığa neden haram olsun? Hem de onun gibi namuslu, terbiyeli bir kimse olduktan sonra. Ben arkasını aramadım. Yalnız Mustafa ile o gün gördüğüm kızın onların mangasının oturduğu evin kızı olduğunu ve Mustafa'nın onu ve keza onun da Mustafa'yı sevdiğini tahkikte gecikmedim. Buna da ne diyebilirsin? Bu konunun asıl civcivli, nazik taraflarına daha sonra dönmek üzere şimdilik biraz da işlerimizden bahsedelim. Hayvanları teslim almaya başladık. Sabahları bize tahsis edilen arabalarla şehir dışındaki ahırlara gidiyor, güzel Macar katanalarını birer birer gözden geçirdikten ve baytarlarımız tarafından esaslıca muayene olunduktan sonra alacaklarımızı alıyor, kalanlarını Avusturyalılara terk ediyoruz. Avusturyalıların buralara yaptıkları ahırlar eğreti ve ahşap olmakla beraber dikkate değer birçok özellikleri var. Mesela yemlikleri ayrı ayrı ve yükseklikleri ayarlanabilir şekilde. Hayvan iri boylu olursa altındaki vidayla yükseltiyor, ufak boylu olursa alçaltıyorlar. Boyundaki kasların yorulmaması için bu tertibat yapılmış. Sonra da en tuhafıma giden şey hasta hayvanata verilen istirahattı. Hayvan hasta olunca yatar ve yatınca da kuru beton tabakası üzerinde rahatsız olur. Bunun kolayını bulmuşlar. Tavandaki kalın kirişlerden sarkıtılan geniş kordonları beygirin göğsü ve karnı altından geçirdikten sonra bunları makaralarla yukarı kaldırmışlar ve atın ayağını yerden kesmişler. Beygir bayağı rahat karyoladaymış gibi gözlerini kapamış, mışıl mışıl istirahat ediyor. Öndeki yemliği de yükseltilince hayvancık değme insanlara nasip olamayacak bir huzur içinde dinleniyor. Canı isterse şöyle başını uzatarak yemini yiyor, yan taraftaki musluğu birisi açınca filtre edilmiş suyu içiyor. Neticede İngilizlerin evim kalemdir dediği gibi o da ahırım kalemdir diyerek istirahatına bakıyor. Fakat düldüller bize geçtikten sonra herhalde o rahatı bulamadılar ve daha ilk günlerde kim bilir ne kadar hayrete düştüler. Biz onları buralardan çıkararak alelade ahırlara sokuyor ve arkasından da vagonlara doldurarak Türkiye'ye gönderiyorduk. Hele Türkiye'ye sevk olunduktan sonra yevmiye 10 kilo arpa yemeye alışmış nazik hayvancıklar, yarım kilo arpa ve yarım kilo samanla karın doyurmaya mecbur kalınca birer birer ölmeye başladılar. Ve öyle zannediyorum ki cephelere ulaşmaya vakit kalmadan hepsi öldü gitti. Kavganın alafrangası. Mübareğin alaturkasını her gün birkaç defa görürüz. Hiç olmasa tramvaya biner de biletçi veya vatmanla müşterilerin hafif tertip sövüşmelerini seyrederiz. Fakat Galiçe'ye geldiğimden bir seneden fazla zaman geçtiği halde her nedense alafrangasına rast gelmek nasip olmamıştı. Hatta onlar da bizdeki küfürler gibi öyle bol bol ağdalı, anasına danasına yedi silsilesine kadar uzayan küfürler de yoktu. Almanlar en koyusu gök gürültüsü veya domuz köpeği gibi manasız laflar teşkil etmek üzere az sayıda küfre sahiptirler. Bunlar gayet çok kullanılırsa da herhalde bizimkiler gibi uzatmadıklarından kavgaya sebep olmazlar. Fakat bazen aşağıda anlatacağım gibi öyle şekiller de ortaya çıkıyormuş ki nazik Avusturya zabitleri arasında dahi kavga patlıyormuş. Ben de ancak bunu gördükten sonra anlayabildim. Yoksa buna kolay kolay akıl erdiremezdim. Bahsettiğimiz Avusturya Zabitan Gazinosu'na her nedense kadın pek sıkça gelmez ve getirilmezdi. Bu da oranın kuralları nedeniyle miydi, yoksa zabitlerin orada tanıdıkları kadınlar pek mazbut değildi de gazinoya getirmeye, arkadaşlar arasına çıkarmaya sıkılıyorlar mıydı? Doğrusunu bilmem, yalnız bildiğim şuydu ki şık Avusturya zabitlerinden her birinin bir ve hatta bazılarının birden fazla kadın ahbabı bulunduğu halde dışarıdaki gazinolarda bunlarla beraber geziyor, içiyor, eğleniyorlar ve fakat zabitan gazinosuna gelirken bunları başlarından savuyorlardı. Yalnız burada iki kadın vardı ki bunlar hemen hemen her öğle ve akşam düzenli olarak geliyorlardı. Birisi menzil müfettişinin yardımcısı Viyanalı yüzbaşının, yine Viyanalı olan ve rivayete göre metresi olan iri bir hatun. Diğeri peşteli bir Macar yüzbaşısının metresi mi, karısı mı, nesi olduğu bilinmeyen ve sarı siyah renkli, iğrenç suratlı 35'lik bir kadındı. Viyanalı kadın yüzünün ve endamının güzelliğiyle gazinoda tüm zabitler ve özellikle Bilye gibi çıplak ve parlak kafalı ihtiyar menzil müfettişi üzerinde ne kadar tesir yapıyor, ince uzun ellerini öpmek için nasıl herkes can atıyor idiyse, Macar yüzbaşının yanındaki kadınla yüz yüze gelmemek, karşı karşıya oturmamak için de herkes bahane uyduruyordu. Macar yüzbaşı da inadına güzeldi. Bu çirkini nereden bulmuştu? Ne diye yanında taşıyordu? Buraları da meçhul. Kimisi yüzbaşının buna karşı herhangi bir sebepten minnettar bulunduğundan bahsediyor, kimisi muazzam servetinden dem vuruyor ve fakat hakikati hiç kimse bilmiyordu. Neticede Macar yüzbaşının yanında taşıdığı hatun tam bir bilinmezdi. Düşünün bir kere, kirli sarı saçları altında siyah sarı bir renk, kuru ama kupkuru bir surat, patlak iki renksiz göz, ince uzun bir boyun ve altında geniş kısa bir vücut. Bacaklarının altı kalın, üstü ince, neticede öyle bir yaratık ki çekilir şey değil. Tabii bunu herkes tanıyor, herkes merak ediyor ve çoğunlukla konuşmalara konu oluyor. Günlerden birinde gazinoda bir cümbüş bir dernek var. İmparator mu doğmuş, tahta mı çıkmış, ne olmuş pek farkında değiliz. Ama ziyafete, içkiye biz de katıldık. Her taraf çiçek, bayrak ve ampullerle donatılmış. Yenildi, içildi, nutuklar söylendi. Mecliste yine yalnız iki kadın var. Birisi yani Viyanalı'yı hayli çakır keyif olan Miralay yanına almış, anlatıp duruyor. Komplimanlar yapıyor, ince uzun ellerini tutup öpüyor. Viyanalı yüzbaşı bunun farkında ise de aldırdığı yok. Arada sırada metresiyle göz işareti yaparak ve Miralay'ı göstererek gülüşüyorlar. Başka bir iş ve sahne olmadığı için biz dikkatle karşımızdaki masayı seyrederek olup bitenlerin hiçbirini gözümüzden kaçırmıyoruz. Beri tarafta Macar yüzbaşısı başının belasını yanına almış konuşuyor. Alakadar olan veya konuşmak külfetini üzerine alan bulunmadığı için başka türlü de olmaz. Masada tesadüfen kadının karşısına düşüp de oturduğu yer nedeniyle bir iki defa Macar kadınının patlak gözleriyle karşılaşma felaketine maruz kalan bir Avusturya mülazımı, keyifli kafasındaki güzel hayalleri bu çirkin gerçekle berbat etmemek için yerinden kalkıyor. Bu gayet normal ve kimsenin de bir şey demeye hakkı yok. Fakat burada Avusturyalı mülazım bir hata yapıyor ve Mehmetlerin tabirince kötü bir laf ediyor. Allah cezasını versin, sarhoşluk bu. En nezaketlilerimize bile ne ağza alınmaz şeyler söyletmez. Mülazımcık da kadının yanından geçerken kadının rengini kastederek Türkçe'ye çevrilince rengine köpekler işesin kabilinden bir söz sarf ediyor. Birden ani bir bağırış, dehşetli bir feveran. Macar kadınının yanındaki yüzbaşı ayağa kalkıyor, ani bir tokat şaklaması, arkasından rengim, vatanım, milletim şöyledir, böyledir naraları. Macar zabitleri hemen yüzbaşının etrafında toplanıyor. Eller gayri ihtiyari silahlarının kabzasına gidiyor. Yüzbaşı bununla da yetinmiyor. Masalardan birinin üzerine çıkıyor. Bir taraftan ayağıyla yere vurarak, diğer taraftan elleriyle havada meç hareketlerini taklit eder gibi işaretler yaparak, "Macar ordusunun kahraman zabitleri, muhterem menzil müfettişi," diyor. "Şu dakikada göğsümde taşıdığım milletimin rengi, yani bayrağım ve milletim hakarete uğramıştır. Ben buna cesaret eden habisin cezasını vereceğime eminim. Kutsal Macar renklerine hakaret edenin uğrayacağı sonu görürsünüz." Mülazımcık şaşırıyor. Ne rengi, ne milleti, ne sancağı. O yalnız kadının yanından geçerken onun iğrenç rengini kastederek bir laf savurmuş. Halbuki Macar yüzbaşısı bunu kendi göğsünde taşıdığı ufak bayraktaki renklere anlamış ve feverana gelmiş. Çünkü Macarlar bilhassa kendilerinin Avusturyalılardan ayrılması için bu ufak işaretleri kullanıyorlar ve Avusturyalılar da buna daima içer diyorlar. İşler biraz daha ilerledi. Yüzbaşı usulüne göre hemen oradaki en kıdemli zabite, yani menzil müfettişine müracaat ederek düello için izin istedi. O önce bir ara bulma çabasına girişti. Mülazımdan niçin Macar renklerine hakaret ve küfredildiği soruldu. Ötekisi, "Canım," dedi, "ortada öyle bir şey yok. Ne Macar rengine ne de Macar bayrağına hakaret aklımdan geçmiştir ve sebep de yok. Yüzbaşının yanındaki kadının rengini kastederek bir boş boğazlık yaptık. Hepsi o kadar." Bunu yüzbaşıya anlattılar. "O halde özür dilesin," dedi. Mülazım ortaya geldi, derdini anlattı, özür diledi ve mesele de kapandı. Mülazımın yediği tokat yanına kaldı. Yalnız bu alafranga kavganın bir iyiliği oldu ki Macar yüzbaşının yanındaki sevimsiz kadın bir daha gazinoda görünmedi. Bir hayır işi. Salihlili Mustafa ile evinde oturduğu matmazelin birbirlerine abayı yaktıklarını daha önce anlatmıştık. Meğer bunlar işi daha fazla ilerletmişler, yanıp tutuşmalar bir miktar daha çoğalmış ve nihayet Mustafa'nın arkadaşları ile matmazelin annesi evde bulunmadığı ve her iki aşığın yalnız kaldığı bir günde bir iştir olmuş. Felakete bakın ki matmazel de bakire bulunuyormuş. İş işten geçtikten sonra annesi ağlar, babası sızlar, mesele dallanıp budaklanır ve nihayet bizim kulağımıza kadar gelir. Mustafa'yı çağırır sorarız, "Bir cahilliktir oldu," der. Annesine sorarız ağlaya sızlaya, "Kızımın namusu bir paralık oldu," diye ahü figan eder. Kıza sorarız, "Yaptım fakat pişman değilim," der. Bu kadarla kalmaz, çünkü Mustafa ile matmazelcikten her ikisi de birbirlerinden ayrılmamaya karar vermişlerdir. Mustafa daha ikinci günü usulüne göre dilekçesini yazdı, nikahının kıyılması için izin istiyor. "Ölen gel buraya, sen bu kızcağızı yerinden yurdundan edip de nereye götüreceksin? Sonra pişman olursun, başına bela kesilir, bu işten vazgeç." "Ne deyi vazgeçeyim efendim, kendisini seviyon, başına da bu işi getirdim. O da beni bırakma deyip yalvarıp duruyor. Memleketimde evim de var, barkım da, babamın yanına bırakırın, ben yine askerliğimi yaparım. Dabanlarının altını öpeyim efendim. Bize bir babalık etle birleştir.
Peki kız açık saçık hayata alışmış. Sen şimdi ona çarşaf giydirmeye kalkarsan o sıkılır. Sonra sana karı olmaz.
Efendim o çarşaf giymesini istiyor. Hatta şimdiden giyeyim diyor.
Mustafa'yı gönderiyoruz, kızı çağırıyoruz. Meseleyi ona da açıyoruz. Türkiye senin için yabancı bir muhittir. Sıkılırsın. Çarşafa alışmamışsın, bıkarsın diyoruz. O da Mustafa gibi yalvarıyor.
Aman beni Mustafa'mdan ayırmayın, nikahımızı kıydırın. Ben her şeye razıyım.
Annesinin ahları vahları biraz daha fazlalaşmakla beraber o da ikisinin evlenmesinden başka çare göremiyor. Biz de düşünüp taşınıyoruz ve bu hayırlı işi yerine getirmeye karar veriyoruz.
Bölük eminine gün doğdu. Çünkü Salih ile Mustafa ile Stir ile Matmazel'in o vakitki usule göre şer-i şerif üzerine nikahlarının kıyılması ve bunun için bir Kur'an hafızı lazım. Bu memuriyete ise uzun boylu, ince boyunlu ve medreseden icazetli bizim bölük emininden daha layık kimse bulunur mu? Buradan alacağı para yok gibi. Fakat bu gibi vesilelerle hocanın satacağı çalım, göstereceği azamet az zevkli bir şey midir? Nikahı bir perşembe gününe tesadüf ettirdik. Biz de o gün bu hayırlı iş şerefine öğleden sonraki mesaiyi tatil ettik. Bölüğün ve Mustafa'nın mangasının efradı Matmazel'in evinde toplandı. Mehmetler bu gibi merasime herhalde bizden fazla önem verirler. Kemerinde bir miktar parası olanlar ve özellikle Mustafa'nın hemşerileri, yani Afyonkarahisar'dan tutunuz da Bandırma'ya, İzmir'e ve Antalya'ya kadar yayılan mıntıkadaki neferlerin hepsi kendi hallerine göre para toplamışlar, şeker almışlar, kağıtlara doldurmuşlar. Neticede Mustafa'cığı masum bırakmamak için her türlü fedakarlıkla bulunmuşlar. Matmazel'in konu komşusu da toplanmış, daracık odalara ve sofaya sıkışmış. Mehmetlerin yapacaklarını seyrediyorlar. Gelinden eser yok. Mustafa bugünden itibaren onun hemşerilere görünmesini men etmiş. Nihayet usul üzere kız için mihri müeccel ve muacceli denilen bedel tayin etmek lazım geldiğini hoca yumurtladı. Ama o vakit hocadaki azameti görmelisiniz. Bölük eminliğini 70 temennayla süklüm püklüm karşımıza gelişini unutmuş, şu eski düğünlerde herkese emreden hocaların hakim tavrını takınmış, barbar bağırıyor.
Nikahtan önce şer üzere mihrinin tayini lazımdır. Aksi takdirde nikahın açık olamayacağı ulemanın kararıdır.
Bu hayırlı işte de tercümanlık vazifesi bana kalmıştı. Kızın babasını çağırıyor ve dilimizin döndüğü kadar mihri müeccel ve muaccelden bahsediyoruz. Hazret hiçbir şeyin farkında değil, yalnız para vereceklerse versinler alırım diyor.
Babalık bu sana ait bir para değil. Ya kime?
Kızına.
Beni ne diye çağırıyorsunuz, verin öyleyse ona.
Nihayet hocanın onaylamasıyla bir kağıdın üzerine bir kuruş mihri müeccel ve 100 kuruş mihri muaccel tayin ediliyor. Sıra vekalet alıp nikahın kıyılmasına geliyor. İşte al sana hocanın fikrince bir mesele daha.
Vekalet veriyor musun diye sorulacak sualin Türkçe mi yoksa Frankçe mi söylenmesi doğrudur. Türkçe sorulunca kız anlamayacak. Frank lisanı üzere sorulsa şahitler bir şey anlamayacaklar.
Nikahın gayet açık olmasını isteyen, bu hususta hiçbir şüpheye tahammül edemeyen Mehmetçiklerin bir kısmı ve yaşlıları hocanın etrafını almışlar, diz çökmüşler, ağzından çıkacak sözü bekliyorlar. Bizimki iki diz üstüne oturarak gözlerini yummuş, uzun boynunu aşağıya bükmüş, cezbeye varmış gibi bu meseleyi halle uğraşıyor. Hocanın bir leyleği andıran bu vaziyeti Polak kadınlarının pek garibine gitmiş olacak ki onu gösterip gülmeye başladılar. Benim de artık sabrım tükendi, hocanın yanına gittim ve yüksek perdeden seslendim.
Hey hoca, nedir ahveşin keçisi gibi düşünüyorsun? Neye karar vereceksen ver de ben de işime gücüme gideyim. Senin manasız hareketlerin için ben burada uzun boylu bekleyemem ki.
Hoca gözlerini açtı, acı acı yüzüme baktı. Hani burada olsun beni rahat bırakmayacak mısın manasında bir tavır takındı. Fakat simamdaki ciddiyeti görerek karar vermek zamanının geldiğine karar verdi ve nihayet şu cevheri bir fetva şeklinde yumurtladı.
Zeyd'in lisanı Türkiye vukufu olmayan bir bakireyi gayrimüslime ile tenkihi lazım geldik de.
Yani burada vaziyeti bozuğun çatlak zurna yandıran sesi duyuldu.
Hay hocam, neresi bakire buncağızın? Olandan bitenden şehir çalkandı da senin haberin yok mu?
Hocanın etrafındakiler dik dik Hüseyin'e baktılar, diğerleri alçak perdeden gülüştüler. Bölük emini alim tavrıyla devam etti.
Akdi nikah zımmında mezbureye tevcihi lazım gelen sualler lisan-ı türki üzere sorulsa ve cevapları menkuha-i gayrimüslimenin ana lisanı üzere verilse caiz ve nikah sahih olur mu? El cevap, Allahü alem biz sevab olur.
Nihayet hemşerilerinden bir kişi Mustafa'nın vekili ve iki kişi şahidi oluyor. Diğer bir sakallı nefer kızın vekili oluyor ve iki şahitle beraber öteki odanın kapısının arkasında bekleyen Matmazel'in, yeni ismi Mediha'dır, yanına gidiyoruz. Hoca da beraber ve soruyoruz. Mediha Hanım, emri ilahi ve kavli peygamber ile desti izdivacına talip olan İzmir vilayetinden Salihli kazasının Akçahisar köyünden koca topal oğullarından 1311 doğumlu Bekir oğlu Mustafa ile evliliğe razı ve bu hususta Bursa vilayetinin Karacabey kazasının Avratlar köyünden Hacı Dursun Ağa'yı vekil ediyor musun?
Ben kısaca tercüme ediyorum. Mustafa'yı istiyor musun Matmazel?
Öteki kapı arkasından gülerek cevap veriyor.
Tabii isterim.
Canı gönülden razıymış hocam. Hacı Dursun Ağa'yı vekil tayin ediyor.
Hoca itiraz ediyor.
Efendim şer'i usule göre benim söylediğim gibi sormak lazım. Bilmem ama zatınız pek kısa geçtiniz.
Hocam sen bilmezsin. Senin söylediklerinin karşılığı bu Frank lisanında 3 kelimeyle ifade edilir.
Yavaşçacık mırıldanmaktan nefsini men edemedi.
Vebali sizin boynunuza.
Hoca şahitlere de siz de şahit oluyor musunuz diye sorduktan ve olur cevabı aldıktan sonra orayı bıraktık, eski yere döndük. Hoca diz çöktü, gözlerini kapadı ve okumaya başladı.
Vetene kahu
kısmında hoca sesini yükseltti ve harflerin haklarını vererek kafları çatlatarak he'yi gümbürt ederek telaffuz etti. O derecede ki Demniye köyünde büyük tevbeyi yaparken ve cemi azayı cevarihimden diye gürlediği sahne tamamen gözümün önünde canlandı. Aşırdan sonra şeker dağıldı, kağıtlara sarılmış bu nesnelerin ne olduğunu merak eden Polak kadınları acele acele kağıtları açıyorlar, şekerleri atıştırıyorlar. Hoca bulduğu bu fırsatı kaçırmaya kalbi razı olmayarak etrafındakilere ''Hazreti Ebu Bekir buyuruyor ki'' diye nasihat kılıklı nutka başladı. Ben artık tahammül edemedim. Anadolu'nun Yağız Mehmetçikleriyle Stiri'nin sarışın kadıncıklarını yan yana bırakarak düğün evini terk ettim.